Ayrım 25. Malta sürgünleri. Bilal Nevşimşir. Sayfa 356. Sonuncu Sürre Emini. Malta sürgünleri içinde bir de Hacı Baba vardı. Hacı Ahmet Paşa. 60'lık bir ihtiyardı. Sivil paşaydı. Enver Paşa'nın babası olduğu için yakalanıp sürülmüştü. Paşalığı gibi bir de sıfatı vardı. Son Sürre Emini. Sürre Emini her yıl hac mevsiminde İstanbul'dan kalkıp Hicaz'a giden görkemli Sürre alayının başındaki görevliye denirdi. Kendisine kutsal yerlerde Araplara dağıtılmak üzere padişahın gönderdiği paralarla armağanlar emanet edilirdi. Sürre sözcüğü zaten Arapça para çıkını anlamına gelir. Sürre Emini kendisine teslim edilen paralarla armağanları Sürre'yi Haremeyn'de dağıttıktan ve hacı olduktan sonra İstanbul'a dönerdi. Sürre alayı ya da Sürre-i Hümayun Yavuz Sultan Selim zamanından beri her yıl gönderilmişti. Sonuncusu 1916 yılında gönderildi ve bunun başında da Enver Paşa'nın babası Sürre Emini olarak bulundu. İşte bu sonuncu Sürre Emini Malta'da sürgündü. Sonuncu Sürre Emini'nin Hicaz'da fazladan dağıtmış olduğu paralar hakkında 1919 yılında soruşturma açıldı. Kendisi Malta'da sürgündü. İngiliz makamları aracılığıyla ifadesine başvuruldu. 23 Aralık 1919 günü İngilizlere yazılı ifade verdi. Tam Mekke Şerifi Hüseyin'in Osmanlılara karşı ayaklanmak üzere olduğu zamanda gönderilen sonuncu Sürre'nin macerasına ışık tutması bakımından sonuncu Sürre Emini'nin yazılı ifadesinden bazı parçalar aşağıya alındı. Şöyle diyordu. 1332-1916 yılında Sürre Emini atanarak Hicaz'a yollandım. Ama Arap şeyhleriyle kabileleri Medine'den sonra kuvvet kullanarak geçişime engel oldular. Hükümetçe kararlaştırılmış atiyelerin, armağanların arttırılmasını istediler. İstanbul'a başvurdum. Yetkili makamlar bu amaçla bana 10 bin lira vermesi için eski Medine muhafızı Basri Paşa'ya emir gönderdiler. Bu paranın 2 bin lira kadarı altındı. Makbuz karşılığında parayı alır almaz benim başkanlığımda özel bir komisyon kurdum. Komisyonda Sürre Hakimi Hacı Halil Hilmi Efendi, Sürre Katibi Hacı Vahhi Efendi, Sürre Kethüdası Hacı Rıza Bey, Doktor Hacı Akif Bey ve Ahkam Başı Hacı Mustafa Efendi vardı. Bu kimselerin önünde atiye dağıtımına başladım. Hazinenin çıkarlarını korumak için harcadığım bütün çabalara rağmen aklımda kaldığına göre bu paranın 4000 lira kadarını harcamak zorunda kaldım. Anılan komisyonla birlikte ayrıntılı bir mazbata kaleme aldım. Daha sonra Şam'a dönünce yetkili makamlara başvurdum. Paranın elimde kalan 6000 lirasını eski 4. kolordudan Manastırlı Kazım Bey'in özel olarak gönderdiği subaylara teslim ettim ve bir makbuz aldım. İstanbul'a dönünce de hemen Harbiye Nazırı'na başvurdum ve hazırladığımız mazbata ile aldığım makbuzu kendisine teslim ettim. Bu belgeler Harbiye Nazırı'nın buyruğu üzerine ve yaveri Kazım Bey'in aracılığıyla Harbiye Nezaretinin yetkili şubesine devredildi. F.O. 371-4175-171-19, 23 Aralık 1919 günlü yazılı ifadesinden. Sonuncu Sürre Emini'nin ağzından sonuncu Sürre'nin kısa öyküsü budur. Bir başka hacı. Eski Sürre Emini Hacı Baba'dan başka Malta'da ikinci bir hacı daha vardı. Bu siyasi hacılardandı. 50 yaşlarında eski bir ittihatçıydı, hukukçuydu. Hukuk mektebini bitirdikten sonra meşrutiyetin ilanı üzerine Selanik'te hukuk hocalığı, Edirne'de valilik yapmış, İttihat ve Terakki'nin genel sekreterliğine seçilerek memuriyetten ayrılmıştı. Gümülcine'den sonra Bursa'dan mebus seçilmiş, iki kez Dahiliye Nazırlığı ve Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanlığı yapmıştı. 21 Aralık 1918'de kapatıldığı güne kadar meclisin başında bulunmuştu. Mütarekede İstanbul Üniversitesi'nde medeni hukuk hocalığı yapıyordu. Tutuklandı, Bekir Ağa bölüğüne hapsedildi ve oradan önce Mondros'a sonra da Malta'ya sürüldü. Hacı Adil Bey sakin bir insandı. Zindanda kendi içine kapanır bol bol okurdu. Sürgünlerin zindandan dışarı çıkmalarına izin verilmeye başlanması üzerine Malta'da en çok tanınan kimse oldu. Dışarı çıkınca her tarafta dolaşır, kendi kendine öğrendiği İngilizcesiyle herkesle konuşurdu. Malta halkı kendisini Hacı Baba diye tanır ve pek severdi. Eski Osmanlı Meclisi Başkanı Hacı Baba, 22 Ocak 1921 günü Malta Valisi Lord Plummer'a şu dilekçeyi verdi. Diğer baylarla birlikte 20 ay önce İstanbul'dan sürüldüm. Özgürlüğümüz için birçok kez topluca başvursak da tutsaklığımız sürüp gitmektedir. Sağlık durumum yüzünden şimdi yeniden kendi başıma ricamı yeniliyor ve özel durumuma cömertçe müdahalede bulunmanız için yalvarıyorum. Kalbim gittikçe zayıflamakta ve gözlerim yarı yarıya körleşmiş bulunmaktadır. Diyebilirim ki ancak ilaçlarla yaşamımı sürdürebiliyorum. Suçsuzluğumu ve sağlık durumumu göz önünde tutarak majesteleri hükümetinin beni serbest bırakacağına ve masum bir ailenin çilesine de son vereceğine inanıyorum. Bununla birlikte bu konudaki yazışmalar tamamlanıncaya kadar ekselanslarından benim şeref sözüme güvenilerek meslektaşım ve başkan yardımcısı Hüseyin Cahit Bey gibi kendi hesabıma şehirde bir otelde ya da pansiyonda oturmama ve bu kötü mevsimde sağlığımı korumama izin verilmesini rica ediyorum. F.O. 371-6499 E26S3 Eski Osmanlı Meclis Başkanı'ndan Malta Valisi Lord Plummer'a dilekçe Malta 21-1921. Dilekçesinin altına Osmanlı Meclisi Mebusan Reisi diye de imza attı. Eski ya da sabık sözcüğünü kullanmadı. Dilekçe elverişli bir zamanda verilmişti. Malta sürgünlerinin durumları Anadolu'daki Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarısına göre değişiyordu. Kurtuluş Savaşı başarıya doğru gittikçe Malta sürgünleri biraz soluk alıyorlar, biraz özgürlüğe kavuşuyorlardı. Son olarak Anadolu'da 1. İnönü zaferi kazanılmıştı. Ankara hükümeti Londra konferansına çağrılmıştı. Konferansta Malta sürgünleri sorunu da görüşülecekti. İngilizler Anadolu'daki İngiliz tutsaklarına karşılık bir kısım Malta sürgününü serbest bırakmayı düşünüyorlardı. Böyle bir zamanda yaşlıca ve üstelik hasta bir sürgünün tutsak kampından çıkarak yine göz altında Malta'da bir otelde oturma dileği reddedilemedi. Eski meclis reisi Savoy Oteli'ne taşındı. 3 ay kadar otelde kaldı. İlk grupta 30 Nisan 1921 günü serbest bırakıldı. Bir süre Almanya'da kaldıktan sonra yurda döndü. Adana ve Bursa valiliklerinde bulundu. Reji İdaresi Genel Müdürlüğü, Lozan Antlaşması'na göre kurulan Türk-Fransız Karma Hakem Mahkemesi'nde Türk Hakemliği ve İstanbul Üniversitesi'nde hukuk profesörlüğü yaptı. Son görevi üniversite hocalığıydı. 76 yaşında hayata gözlerini kapadı. Göz doktorunun çilesi. İngilizlere soruyordum, medeniyet bu mudur? Yes diyorlardı. Evladım, bu bir eski masaldır ki bizim için kalan değeri bir acı hatıradan başka bir şey değildir. Fakat siz gençler için her zaman her an şu manası vardır, yenilmeyeceksin. Bu sözler Malta'da çile doldurmuş ünlü göz doktoru Esat Paşa'nın sözleridir. Görmüş geçirmiş ve kıssadan hisse çıkarmıştır. Yenilmeyeceksin diye bizlere seslenir, reçete gibi. Evet, yenilmeyeceksin, ezilmeyeceksin. Bunlar aslında onun kendi hayat düsturları olmuştur. Tıbbiyeyi bitirdikten sonra 1890'larda Paris'e ihtisas için giderken büyük bir doktor olmak iddiasındaydı. İmparatorluğun tıp örgütünü şöyle bir gözünün önüne getirdi. Türkiye'de hizmet eden büyük doktorlar ya yabancıydı ya da Ermeni, Yahudi, Rum gibi azınlıklardan yetişmişti. Bir Türk olarak içinden buna isyan etti. Azınlıklardan büyük doktorlar yetişir, kilit noktalarını tutarken Türkler yalnız sıradan kişiler olarak mı kalacaktı? Kendi kendisine bir Türk olarak yenilmeyeceksin, Ermeninin önünde ezilmeyeceksin diye seslendi. Ermeni Paris'te ihtisas mı yapmıştı? O da yaptı. Ermeni yabancı dilde mesleki eserler mi vermişti? O da Fransızca kitaplar yazdı. Tıp bilimine Ermeninin katkısı mı olmuştu? Onun da oldu. Büyük bir doktor olup çıktı. Paşaydı, profesördü. Çığır açtı. Tıbbiyede göz doktorluğu bölümünü kurdu. Bundan sonra 40 yıl boyunca öğrenciler yetiştirdi. Kendi hayat düsturlarını onlara da aşılamaya çalıştı. Ama onun yenilmemek, ezilmemek düsturu yalnız tıp alanında kalmamıştır. Kendisini politikanın tam ortasına itmiştir. Uyanık, hassas bir Türk olarak imparatorluğun parçalanmakta olduğunu görüyor ve yüreğinde bıçak gibi hissediyordu. Bütün azınlıklar milliyetçiydiler. İmparatorluğu parçalamak için uğraşıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk'ten başka kendisini Osmanlı sayan kalmamış gibiydi. Böyle bir ortamda yalnız doktorluk yapmakla yetinemezdi. Ateşli bir Jön Türk olarak gizli politikaya kendisini verdi. Kendisini iten güç yine yabancıya, azınlığa ezilmemek, yenilmemekti. Ona keçi gibi inatçı, deve gibi kinci denmiştir. Yanlış değildir belki ama sapına kadar milliyetçi olduğu kuşkusuzdur. Temiz ve dürüsttü. Çevresinde tahammül edilmez insanlar görünce çok zaman sinirli ve geçimsiz olmuştur ama hiçbir zaman çıkarcılığa, oportunizme sapmamıştır. Kısacası idealist, ihtilacı Jön Türklerdendi. İttihatçıydı. İttihatçılığı gizliydi. Dikkatli, temkinli olmaya önem verirdi. Karda yürüyüp iz bırakmamaya çalışırdı. İleride kendisine karşı delil olarak kullanılır diye ittihatçı arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf bile çektirmezdi. Başı darda kalınca gizlenebileceği bir de siperi vardı, doktorluk. Buna fazlasıyla güvenirdi. Ben doktorum, politikaya karışmam, politikadan anlamam diyebiliyordu. Sanki tıbbiyenin bir politika yuvası olduğu, İttihat ve Terakki'nin ilk tohumlarının da tıbbiyede atıldığı bilinen bir şey değilmiş gibi. Mütareke felaketi üzerine artık apaçık politika yapmaya başladı. kabına sığmaz oldu. İttihat ve Terakki Partisi'nin kendi kendisini dağıtması üzerine ortaya çıkan politik boşluğu doldurmaya kalkıştı. Milli Kongre'yi toplamaya girişti. Bunun başında tanınmış ve sevilen bir kişiyi geçirmek istiyordu. Ahmet Rıza Bey'e başvurdu. Artık tutuculuğa kaymış olan Ahmet Rıza Bey öneriyi kabul etmedi. Artık bundan sonra Enver ve Talat'ın kirlettiği bayrağı alamam. Sizin teşkilatınıza mümkün değil giremem dedi. Eli boş dönen göz doktoru Ahmet Rıza Bey'in evinden çıkarken bu adam et kafalıdır diye söylendi ve Milli Kongre'nin başına kendisi geçti. Yakın tarihimiz cilt 1 sayfa 228-227. Ama İngilizlerce kara listeye geçirildi. İngiliz Yüksek Komiserliği onu İngiliz aleyhtarı tehlikeli bir entrikacı ve propagandacı diye nitelendirmişti. Başka hiçbir sürgün için bu nitelikler kullanılmamıştır. İstanbul'un işgali üzerine ilk yakalananlar arasında bu göz doktoru da vardı. İngiliz düşmanı ve tehlikeli görüldüğü için bir baskınla gece yarısı apar topar evinden alındı. Gecelikle ve terlikleriyle kamyona tıkıldı. Aynı gece İngiliz gemisine götürüldü. İnatçı göz doktoru hayatında belki ilk kez yenilmiş oluyordu. Yumruklarını sıka sıka, dişlerini gıcırdata gıcırdata Malta'ya gitti. Bir Mart gecesi gecelikle yalın ayak alınıp götürüldüğü için fena halde soğuk almıştı. İşgalci İngilizlerden gördüğü barbarca muamele 55 yaşındaki göz doktorunun sinirlerini de adam akıllı harap etmişti. Malta'ya varır varmaz hastalanıp yatağa düştü. 29 Haziran 1920 günü Doktor Yarbay Steele ile Doktor Binbaşı Kelly kendisini muayene ettiler ve Malta valisine şu raporu verdiler. Heyet toplanarak adı geçen savaş tutsağını muayene etti. Sağlık nedeniyle kendisinin geri gönderilmesine uygun olacağı kanısındadır. Normal taşıt araçlarıyla seyahat edebilir. Refakatçiye gerek yoktur. FO 371-5090 E9791 Doktor Yarbay W.D. Steele ile Doktor Binbaşı W.D.C. Kelly'in ortak raporu Malta 29.6.1920 kısmen. Göz doktoru gerçekten ciddi hastaydı. Doktorların raporundan ayrıntılarıyla hastalığı anlatılmıştı. Ama rapor Londra'ya varınca İngiliz Dışişleri Bakanlığı onun İstanbul'a geri gönderilmesine razı olmadı. Dışişleri yetkililerinden Mr. W.S. Edmonds bu konuda şu yorumda bulundu. Esat Paşa Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti reisidir. Bu cemiyeti ve kendi mevkiini panislamizm amaçlarına kullanmıştır. Mart ayında İstanbul'un işgali üzerine yüksek komiser onu İngiliz aleyhtarı tehlikeli bir entrikacı olduğu için sürmüştür. Ciddi hasta görünmüyor. Serbest bırakılırsa öteki Türk sürgünlerinin çoğu aynı şeyi isteyebilir. Mr. W.S. Edmonds'ın 13.8.1920 günlü notu. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı aracılığıyla Malta Valiliğine şu karşılığı verdi. Paşa siyasi bakımdan arzulanmayan bir kişi olduğu için İstanbul'dan sürülmüştü ve sürülme nedeni hala geçerlidir. Yazınıza ekli sağlık raporundan onun daha fazla Malta'da kalmakla sağlık durumunun vahim bir hal alacağı ortaya çıkmıyor. Lord Curzon şu kanıdadır ki, Malta'daki öteki Türk tutsakları ile birlikte onun hakkındaki karar resmen barış antlaşması yapıldıktan sonra verilecektir. Foreign Office'den War Office'e yazı 18.8.1920. Siyasi düşünceler tıbbi gerekçelerden ağır basmıştı ve göz doktoru Malta'da kalmıştı. İngiliz diplomatları onu serbest bırakmamaya kararlıydılar. Doktor raporlarını kendilerine göre yorumladılar. Sevr antlaşması imzalandıktan sonra da Malta'daki Türk sürgünleri hakkında kesin bir karar verilemedi. İngilizler bu kez Sevr antlaşmasının onaylanıp uygulanmasını şart koşuyorlardı. Antlaşma onaylanmadığı için de Malta sürgünlerinin çilesi uzadıkça uzuyordu. Ünlü göz doktoru Malta'da uzun uzun çile doldurduktan sonra öteki sürgün arkadaşları ile birlikte Ankara hükümetince kurtarıldı. İngilizlerin kendisine reva gördükleri barbarca muameleyi hiçbir zaman unutmadı ve affetmedi. Malta'dan döndükten sonra Ankara'ya gitti. İşgal altındaki İstanbul'da oturmayı Türklük onuruna yedirmiyordu. Epeyce yaşlanmış ve çökmüş olarak yurda dönmüştü. Belki yerinde bir kararla bir daha politikaya katılmadı. Kendisini mesleğine verdi, Malta olayından Türk gencinin ders almasını istiyor, yeri geldikçe bu görüşünü çevresine yaymaya çalışıyordu. Biraz doktor reçetesi gibi görünmekle birlikte aynı şeyi tekrarlıyordu. Yenilmeyeceksin. Evet, yenilmeyeceksin. Mal canın yongası. Malta sürgünleri arasında eczacı Mehmet Bey adında bir zengin iş adamı vardı. Doğu illerinde büyük çapta müteahhitlikle ticaret işlerinde para yapmıştı. Mütareke döneminin o karışık günlerinde de İstanbul'la Kafkasya arasında ticaret yapıyordu. En son 2 Nisan 1919 günü İstanbul'daki İngiliz makamlarından aldığı izin kağıtlarıyla Amerika adlı Rus bandıralı bir gemiye binip Batum'a gitmişti. Oraya varınca İngilizlerce yakalanmış, bir süre Batum'da tutulduktan sonra İstanbul'a getirilmişti. Birkaç ay Çanakkale'de tutuklu kaldıktan sonra 1920 yılında Malta'ya sürülmüştü. Tutuklanması Ermenilerin jurnalleri yüzünden olmuştu. Kendisini 1915 yılında Erzincan Ermenilerinin sürülmesinden sorumlu göstermişlerdi. Bu zengin iş adamı 17 Nisan 1920 günü Malta'dan İngiliz Yüksek Komiserliğine bir dilekçe yolladı. Kısaca şunları sordu. 16 bin İngiliz lirası tutarında kömürüm vardı. Ne oldu? Tutuklandığım sırada İngilizlerce elimden alınan çantamda 500 bin ruble ile 300 Türk lirası vardı. Bu param ne oldu? O zaman bu Rus parasının değeri 20 bin İngiliz lirası tutuyordu. Şimdi değeri 300 İngiliz lirasına düşmüştür. Kaybettiğim sermaye ne olacak? F.O. 371, 5090, E. 6369, Eczacı Mehmet'ten İngiliz Yüksek Komiserliğine dilekçe, Malta 17-4920. Malta sürgünlerinin sayısız dilekçeleri içinde İngiliz Yüksek Komiserliğini en çok kaygılanlardan biri de bu kısa dilekçe oldu. Öteki sürgünler yalnız can kaygısındaydı, zengin iş adamı ise mal kaygısında. Maldan, sermayeden söz edilince maddeci İngilizler ürktüler. Yüksek Komiser de Robek hemen Londra'yı uyardı. Öteki sürgünler de Eczacı Mehmet Bey gibi maddeci düşünmeye başlarlarsa ne olacaktı? Uğradıkları kayıpların, ziyanların İngiliz hükümetince tazmin edilmesini istemeye kalkışırlarsa sürgünlere ne karşılık verilecekti? Yüksek Komiser ortaya atılan sorun geniş uygulama alanı bulabileceği gibi önemli de olduğundan bu dilekçeyi Lord Hazretlerinin dikkatlerine sunarım dedi. De Robek'ten Curzon'a yazı İstanbul 3-6-1920-0783. De Robek, dilekçe sahibinin savaş zamanında tutuklandığı için İngiliz hükümetinden zarar ziyan isteğinde bulunamayacağını da ileri sürüyordu. Ama söylediklerinden pek emin görünmüyordu. Kaygısını gizleyemiyordu. Sonunda dilekçe sahibine sudan bir karşılık verilmesi kararlaştırıldı. Eczacı Mehmet Bey'in dilekçesi maldan, paradan söz eden tek dilekçe olarak kaldı. Öteki sürgünler mal, para, zarar ziyan konularına değinen dilekçeler vermediler. İçlerinde sanki maddeci düşünen başka hiç kimse yoktu. İngilizler rahat bir soluk aldılar. Türkler henüz maddeci değillerdi. Edebiyatçı Vali. İşgalcilerin İstanbul'a gidişlerini Kara Gün yazısıyla karşılayan "Dinim kinimdir" diyen Süleyman Nazif Bey, 29 Ocak 1921 günü Malta valisi Lord Plummer'a uzun bir dilekçe verdi. Lord Plummer bir adanın valisi ise o da daha dün koca bir Osmanlı valisiydi. "Ekselans, ben Harun-ül Reşit'in başkentinde genel valiydim," diyordu. Yer yer yüksekten konuşuyor, yer yer Malta valisini kendisine denk görebilecek kadar alçak gönüllülük gösteriyordu. Eski Osmanlı valisi, övünmeyi elden bırakmamakla birlikte sinirliydi. Kısaca valiliğini anlattı. Türkiye büyük savaşa girdiği zaman Musul'da valiydi. 2 ay sonra Bağdat valiliğine atanmıştı, güçlüydü ama gücünü kötüye kullanmamıştı. İngiliz yurttaşlarına kötülük etmemiş, tersine onları korumuştu. Bu yüzden İngiliz çıkarlarını korumakla görevli Amerikan elçisi Mr. Morgenthau kendisine teşekkür etmiş, onun onuruna ziyafet vermişti. "Kaderin cilvesine bakınız ki," diyordu. "İngiltere'nin dostu olan 7 yıl önce Harun-ül Reşit'in başkentinde genel vali bulunan ben, şimdi adınızın bir köşesinde 10 aydır tutsağım." Yurdunu sevmekten başka suçu olmadığını, yurtseverliğin ise erdem sayılması gerektiğini söylüyordu. Şunları yazdı. "Ekselans, ben yalnız kalem adamı olmak istiyorum. Yerli yabancı hiçbir komiteyle ilişkim yok. İstanbul'daki makamlarınız bir yanlışlık yapmış olmalı. Siz aydın bir İngiliz centilmenisiniz. Sizin gibi bir İngiliz mareşali zindancı derekesine düşürülemez. Beni bu anlamsız tutsaklıktan kurtulmama yardım etmekle kendi ulusunuzun prestijine hizmet etmiş olursunuz. Burada öyle bir durumdayım ki ölüm benim için bir kurtuluş olur. Burada ölmek mutluluğuna erersem bu olay sizin hayatınızda gereksiz yere bir leke olarak kalacaktır. Bir gün gelecek ki İngiliz milleti kendisi adına yapılan bu gereksiz kabalıktan, keyfilikten vicdan azabı çekecektir." F.O. 371, 6499, E. 2653, Malta valisine mektubu, Malta, New Verdala, 29-1921. Bu duygulu sözler etkisiz kaldı. Edebiyatçı vali bu kulaklar benim sözlerime göre değil diyen Zerdüşt gibi kendi içine çekildi. Kurtuluşu pek inanmadığı Anadolu Savaşı'ndan bekledi. Kaygılı bir baba. Malta'daki Karslı sürgünlerden Mehmet Bey Ali Beyzade 16 Ekim 1919 günü İngilizlere şu dilekçeyi verdi. 2 ay önce İngiliz hükümetine bir dilekçe verdim. 5 küçük yavrum yüzünden serbest bırakılmamı rica ettim. Çünkü Kağızman'da tutuklandığım günden beri yavrularım yabancılar arasında anasız babasız kaldılar. Bakacak kimseleri hiçbir geçim kaynakları yok. Bu dilekçeme karşılık verilmedi. Tutsaklandığımdan beri yapayalnız olan küçük yavrularımdan hiçbir haber alamadım. Şimdi yine İngiliz hükümetine başvuruyor, açlıktan ölecek günahsız yavrularımın yardımına yetişebilmem için serbest bırakılmamı insanlık adına yalvarıyorum. F.O. 371, 6499, E.2653, Malta valisine mektubu, Malta, New Verdala, 29.1921. Dertli babanın kaygıları yerden göğe kadar haklıydı. Kafkasya'nın kara kışı yaklaşıyordu. Öksüz çocuklar ölümle karşı karşıya kalacaklar, belki kışı atlatamayacaklardı. Ama İngilizlerin kılı kıpırdamadı. Sürgünü serbest bırakmasalar bile gönül alacak birkaç satır yazılabilirdi. Kızılay ya da Kars'taki İngiliz yetkilileri aracılığıyla sürgünün kimsesiz çocuklarından haber alınabilir, dertli babaya duyurulabilirdi. İnsanlık bunu gerektirirdi. İnsanlık bayraktarlığı yapan İngilizlerden bu kadarı beklenirdi ama ne var ki o zamanki İngiliz politikacıların gözünde Türkiye'nin insan olarak değeri yoktu. Acımasızdı İngiliz politikacıları. Bu dilekçe üzerine İngiliz dışişleri yetkililerinden Mr. W.C. Edmonds şu notu düştü. Bu insanlar gerçekten pek uzun tutuklu kaldılar. Ama yargılanabilmeleri için Türk Barış Antlaşması'nı beklemek gerek. Hiçbir işlem yapılmayacak. Dilekçe üzerine Mr. W.C. Edmonds'ın notu. Hiçbir işlem yapılmadı. Dilekçe karşılıksız bırakıldı. Dertli baba bir değil iki kışı Malta'da geçirdi. Ankara hükümetince kurtarıldığı zaman küçük çocuklarını sağ bulabildi mi belli değil. Bakınız ek 2. 25. ayrımın sonu sayfa 368.